Türk İdaret Tarihi Blok 32. Rus Savaşı sırasında Abdülhamid parlamentoya benzer bir öneride bulunmuş ancak bu teklif de mebuslar nezdinde kabul görmemişti. Meclisin kapanmasından sonraki dönemde ise başvekil unvanı daha sıklıkla sadrazamla beraber kullanılmıştı. Sadrazamın tanzimatla beraber kazandığı önem ve bunun saray çevresinde yarattığı tedirginlik en açık şekilde sadrazam tayinlerinde kendisini gösterdi. Abdülhamid'in en yakınında bulunan başka tipliğe saltanatı boyunca 3 kişiyi atarken Said Paşa'yı saymazsak 32 yılda 2 katip aynı süre zarfında 26 sadaret ataması gerçekleştirmesi, yıldız lehine bozulan dengeleri göstermesi bakımından açıklayıcıdır. Sadaret makamını itibarsızlaştırma süreci o kadar açık bir şekilde yürütülmüştür ki devlet ciddiyetiyle alakası olmayan gelişmeler dönemin olan olaylarına dönüşmüştür. En uzun süreyle makamda kalmış olan Ferit Paşa'nın 5 yıl aynı zamanda dönemin son başvekili olması anlamlıdır. Ancak daha anlamlı olan sürecin başarıyla bitirilmiş olmasıdır. Ferit Paşa'nın bir konuşmasında kendisiyle kıyasladığı rıhtım hamallarına gıpta ettiğini söylemesi, makamdaki kan kaybını tüm çıplaklığıyla göstermekteydi. Sadrazama gerek duymadan sultanın nazırlarla, nazırların sultanla görüşmesi, elçilerin mesajları doğrudan padişahla paylaşması, valilerin yerel konularda değil dahiliye nazırına sadrazama dahi bilgi vermeden hünkârla yazışmaları günün kanıksanan gerçeklerine dönüşmüştür. Yine de tüm Abdülhamid bürokrasisinde görülen os ve kadro sayısındaki artış, başvekalette de görülmüştür. Başvekalet müsteşarlığı varlığını korumaya devam ederken, nezaretlerle olan yazışmaları yönlendiren amedi kalemi, yaklaşık 50 memur barındıran ve 4 birime ayrılan mektubi kalemi, şifre odası, Bab-ı Ali evrak odası ve Bab-ı Ali hazine-i evrak odası bir ofise dönüşmüştür. Saray teşkilatında gördüğünüz 42 Türk İdaret Tarihi resim 6.8 Said Paşa müzyaverler kadrosunun benzeri başvekalette de oluşturulmuştu. Divanlı Hümayun aklamı, tıpkı amedi kalemi gibi hem içerik hem sayı bakımından değişimi hisseden oslerden olmuştur. Beylikçe unvanlı yöneticilerin denetimindeki osler, Divanlı Hümayun kuyup odası, Vilayat-ı Mümtazek kalemi, mühimme odası ve Divanlı Hümayun odasıydı. Vilayat-ı Mümtazek kalemi isminden de anlaşılacağı üzere ayrıcalıklı vilayetlerle payitahtın ilişkisini sürdüren bir yandan da cemaatlerin ruhani reisleriyle sadaret arasındaki görüşmeleri yürüten bir bakıma hariciye nezaretinin işlerini üstlenmiş bir kalemdi. Divanlı Hümayun odası ise 1900'da yapılan gözden geçirmelerle son halini kazanmış, eklenen birimlerle kadro sayısı 46'ya ulaşmıştı. Yazışma taslağının hazırlanması tesvit beyaza çekme olarak nitelendirilen taslağın asıl belgeye çevrilmesi, teyiz özetlerinin çıkarılması, deftere işlenmesi, tayin tezkerelerinin rüs düzenlenmesi ve geleneksel tımar sisteminin kalı entılarının dökümünün yapılması gibi vazifeler osin gündelik işlerini oluşturmaktaydı. Sadrazam değişimlerindeki artış, tek başına makamdaki itibar kaybını açıklamaya yeterli midir? Meclis-i Vükela Sadrazam, Sadaret Müsteşarı, Şurayı Devlet Danıştay Reisi ve Nazırlardan oluşan Meclis-i Vükela Bakanlar Kurulu Sultan Abdülhamid döneminde hem bakanlar hem de bakanlıklar açısından istikrar kazandı. Çok az değişikliklerle bu dönemde Vükela şu nazırlardan oluşuyordu. Meşihat, Seaskerlik, Bahriye Nezareti, Tophane Müşiriyeti, Dahiliye, Hariciye Adliye ve Mezahip, Maliye, Efkaf, Marif-i Umumiye ve Ticaret Meşa Nezaretleri. Meclis-i Vükela'ya dahil olan nezaret sayısının istikrar kazanmasında saray merkezli teşkilatlanmanın varlığı her zaman neden olarak ileri sürülmüştür. Tanzimat dönemi bürokrat çekişmelerinden nasibini alan nazırları ne hem Vükela'dan düşürülmeleri hem de bakanlarının sürekli değişime tabi tutulması yukarıda bahsettiğimiz Bab-ı Ali içerisindeki kurumlaşma eksikliğine işaret etmekteydi. Ancak yine de 2. Mahmud ile başlayan nezaret bakanlık sisteminde en azından ilgilenilen işler bakımından 2. Abdülhamid iktidarına kadar önemli bir aşama kaydedilmişti. Nazırların kendi başlarına yasa yapma hakkı olmamakla beraber kurum memurlarını bağlayan talimatname, emirname ve kararlar yayınlayabilirlerdi. Nazırların en büyük yardımcıları müsteşarlar iken bazı nezaretlerde muavin payeli bürokratlar görev yapıyordu. Kurumların akçalı işlerinden muhasebeciler sorumluyken kırtasiye yükü mektupçunun başında bulunduğu tahrir müdüriyetlerine havale edilmişti. Nezaretler, müdürlükler, şubiler, kalemler ve masalardan oluşuyordu. Ancak günümüzün stratejik plan benzeri önemli konuların ele alındığı senenin belli zamanlarında nazır ve yardımcıları ile belirtilen bölüm müdürlerinin katılımıyla toplanan maliyedeki meclis-i umur-ı maliye, maaş-i umumiyedeki marif meclisi gibi danışma meclisleri de vardı. Neredeyse her nezaretin imparatorluk sathına yayılmış taşra teşkilatı vardı ve en azından prensip olarak teşkilatın ve en üst merciği nazırlardı. Ancak yukarıda da değinildiği üzere nezaret içerisindeki hiyerarşi zincirinin saray tarafından pek çok defa delinmiş olması, nazırları ne etkisini ve ağırlığını zaman içerisinde bariz şekilde azaltmıştı. Meşihat Kanun-i Esasi hazırlıkları sırasında nezaret sisteminin dışında bırakılması ısrarlı şekilde savunulmuşsa da Mithat Paşa devletin dini olamayacağı gibi dini sembolize altı. Ünite 2. Abdülhamit döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 143. Yumuşak G. Yumuşak G 8'den bir kişinin Bükelada yer alamayacağını ileri sürmekteydi. Hem anayasa hem de Abdülhamit tarafından meclis-i Bükelada'daki yeri korunmuştur. Meşihat hiyerarşisinin tepesinde Şeyhülislam ve yardımcısı müsteşar bulunuyorken, mektubi ve muhasebe kalemi, meclis-i tevkikat-ı şeriye, meclis-i intibat-i hükam-ı şer, meclis-i mesalih-i talebe, meclis-i imtihan-ı kura, meclis-i meşayih, meclis-i idare-i emval-i etam, personelin emeklilik işlemlerinden sorumluydu. Kurumun diğer birimlerini oluşturmaktaydı. Sadece fetva değil, eğitim ve yargı işlerini de yürüten meşihat, kadrosunda cami ve medrese personelinden mahkeme kadı ve yargıçlarına değin geniş bir memurlar grubu barındırmaktaydı. 2. Abdülhamid saltanatı süresince 6 Şeyhülislam ataması gerçekleştirmişti. Ortak yönleri, sultan tarafından dikkatli bir şekilde kontrol altında tutulmalarıydı. Örneğin döneminin son Şeyhülislamı olan Cemalettin Efendi'ye saray civarında, masrafı hazineden karşılanan bir konak ihsan etmekle kalmamış, kendi maiyetinden muhafızlar tayin etmiş. Ayrıca meclis-i vükela, saray ve meşihat dışındaki güzergahları hakkında rapor vermesini istemişti. Maliye Nezareti 2. Mahmud tarafından ihdas edilen, Tanzimat döneminde büyüme gösteren ve Kanun-i Esasinin malum 40 maddesi ile kurumsal ve işlevsel boyutları tanımlanan nezaret, özellikle 1877 yılında modern bürokratik örgütlerden alınan şablonlara göre yapılandırıldığında, Osmanlı bürokrasisinin seyrine hakim olacak kadar merkezi bir konuma yükselmişti. 1296-1877 tarihli nizamname, maliye teşkilatını iki ana eksen üzerinde kurgulamıştı. Bunlardan ilki merkez, ikincisi ise çevre mülhak teşkilatıydı. Merkez teşkilatı kendi içerisinde 10 departmana ayrılırken bu departmanlar şu şekilde sıralanmıştı. 1. Maliye Müsteşarlığı 2. Heyet-i Teftişiye-i Maliye 3. Varidat İdare-i Umumiyesi 4. Mesarifat İdare-i Umumiyesi 5. Düğün İdare-i Umumiyesi 6. Maliye Mektupçuluğu 7. Sandık Emaneti 8. Evrak Müdüriyeti 9. Tercüme ve Teçhizat-i Ecnebiye Müdüriyeti 10. Muhasebat Atika Muhasebeciliği Çevre Teşkilatı 2 bölümle devletin merkez ve taşradaki tüm ünitelerini denetim altına almayı hedeflemişti. Bu departmanların ilki merkez teşkilatındaki nezaretlerde görev yapan tüm maliye memurlarını içerirken, ikincisi vilayet-i vakaza ünitelerinde görev yapan maliye müdürlükleri, kaza mal müdürlükleri ve sandık emaneti personelinden oluşuyordu. 1296-1877 teşkilatı ile müsteşarlık makamı Avrupa'daki benzerleri ile aynı seviyeye çekilirken, kurumsal denetimin sağlanması adına heyet-i teftişiye gibi batı bürokrasilerinin olmazsa olmaz üniteleri de mevcut yapıya dahil edilmeye çalışılmıştı. 10 yıllık bir deneyimden sonra nezaret, 1888 yılında çok önemli bir düzenlemeden geçirilmişti. Yapılan bu düzenleme ile mevcut departmanlar yeniden düzenlenmiş ve edinilen tecrübelere göre bir taraftan işlevsiz birimler ilga olunurken diğer tarafta yeni departmanların kurulmasına gidilmişti. Söz konusu düzenlemenin altında Abdülhamid dönemi maliye bürokrasisinde hızlı bir şekilde sivrilen Mahmud Celaleddin, Zühtü ve Agop Paşalar ile Sudi Efendi'nin imzaları bulunuyordu. Yapılan bu düzenleme ile merkez departmanlarının sayısı 9'a yükselirken çevre mülhak olarak adlandırılan görev başlıkları 5 ana ünite altında organize edilmişti. Nezaretin personel sayısı da bu süre zarfında kayda değer bir artış göstermişti. 1877'de nezaretin merkez personeli 650 kişiden oluşurken bu rakam 10 yıl sonra 750'yi geçmişti. 1908 Temmuz'unda imparatorluğun kaderini değiştirecek olaylar dizisi başladığında ise üst düzey personel ile bunların mümeyyizleri ve müdürü 144 Türk İdare Tarihi Muavinleri 260, toplam merkez personeli ise 1500 civarındaydı. Kuşkusuz bu rakamlar Abdülhamid döneminin hoyrat istihdam politikası düşünüldüğünde bir takım kesin saptamalarda bulunmamızı engelleyebilirdi. Ancak özellikle Ziya Paşa döneminde ortaya çıkan teşkilat şeması bir takım saptamalarda bulunmamıza yardımcı olmaktadır. 1888'den sonra maliye teşkilatı üzerindeki tekrar düzenleme çalışmaları artarak devam etmişti. Salnameler üzerinde yapılacak çok kısa bir inceleme dahi seneden seneye bir takım departmanların oluşturulup ilga edildiğini ortaya koymaktadır. İlan-ı Hürriyet'ten önceki 3 yıl bile yaşanan bu hareketliliği göstermek için yeterlidir. 1906'da toplam departman sayısı 60 iken ertesi sene bu rakam 63'e 2 sene sonra ise hayli ilginç bir şekilde 75'e yükselmişti. Ünitelerin çoğalması meclis-i maliye gibi kalabalık birimlerin sayıca azalmasına neden olurken maliye müfettişliği gibi Abdülhamid döneminde bir türlü hak ettiği konuma kavuşamamış birimlerin de giderek silikleşmesine yol açmıştı. Hariciye Nezareti 2. Abdülhamid döneminde teşkilat bakımından gelişme gösteren ancak kurumsal saygınlık bakımından aşınmalara uğrayan diğer bir devlet organı da Hariciye Nezareti'ydi. Özellikle tercüme odası ile başta geleceğin sadrazamları olmak üzere birçok devlet ricalini yetiştiren kurum, devre istibdat da yetkilerin yıldızda toplanması sonucunda icra değil tipik bir istişare organına dönüşmüştür. Saltanatının ilk yıllarında gerek Rumeli'de gerekse Akdeniz'in batısı ve doğusunda önemli toprak kayıpları yaşayan Abdülhamid, dış politika inisiyatiflerini tamamen yıldız mahreçli bir konuma çekerken hariciye ricalini de bu şablona uyum sağlayacak kişilerden oluşturmuştur. Örneğin Berlin Elçiliğinden Hariciye Nazırlığına tayin edilen Ahmet Teşk Paşa, bu kurgunun mükemmel bir yansımasıydı. Ömrünün büyük bir kısmını diplomasi mesleğine vakfeden Paşa, Neme lazımcı tutumuyla başında bulunduğu nezarete İstanbul'daki büyük elçiliklerle saray arasında pürüzsüz bir tampon bölge statüsü kazandırmıştı. Nezaret her ne kadar Teşk Paşa ve Müsteşar Nazım Paşa gibi pasif idareciler elinde ikinci plana düşürülmüşse de saray yine de işini şansa bırakmayarak saray ile yakınlı büyükelçilik raporlarına kadar yansıyan Mehmet Nuri Bey'in mektubu hariciye kaleminin başına getirerek kurum içinde sıkı bir denetleme mekanizması oluşturmuştu. Baba Ali Tercüme Odası, mektubu hariciye kalemi ve tahrirat-ı hariciye kalemi önceki dönemde olduğu gibi kurumun kırtasiye yükünü sırtlayan birimler olmaya devam etmiştir. Matbuat-ı Ecnebiye kalemi tahmin edileceği üzere hatırı sayılır bir genişlemeye uğradı ve sarayın dış dünyayı daha dikkatli takip eden organı haline geldi. Osmanlı vatandaşları ile yabancı vatandaşlar arasındaki hukuki sorunları inceleyen Umur-ı Hukuk-i Muhtelite kalemi de önem kazanan birimlerden olduğu için Abdülhamid dönemi sonlarında genel müdürlüğe dönüştürülmüştü. Tahrirat-ı Hariciye kalemi, kendisi cılız olmakla beraber son derece gürbüz ünitelere amirlik yapıyordu. Umur-ı Şehbenderi kalemi gibi. Osmanlı Sişr elçi ve şehbenderleriyle konsolos yazışmaları yürüten Ons, işin nezaketi gereği çok kısa sürede genel müdürlük çatısı altında örgütlenmişti. İşin tanımı bakımından Umur-ı Hukuk-i Muhtelite kalemi ile ciddi benzerlikleri olan Baba Ali Hukuk Müşavirleri kalemi nezaret bünyesine bu dönemde dahil olmuş bir diğer birimdi. Asıl ilginç olan Hariciye Nazırı'nın 1880'den itibaren Sıhhiye Nezaretinin başına getirilmesiydi. Sağlık işlerine devletin kurumsal bağlamda eğilmesi için genel olarak karantina teşkilatının 1838'de kurulması bilir. Hariciye Nazırı'nın hem Sıhhiye 6, Ünite 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 145 hem de Meclis-i Umur-ı Sıhhiye gibi Osmanlı memurlarıyla yabancı sefaret üyelerinin katılımıyla oluşturulan kurumların başına getirilmesi özellikle sağlık açısından ne kadar yabancı baskısı altında bulunduğunun da bir göstergesiydi. Sultan Abdülhamid'in dış politikadaki kararlarının hariciye nezareti üzerindeki etkilerini açıklayınız. Dahiliye Nezareti 2. Mahmut döneminin sonlarında çiçeklenen nezaret örgütlenmesi içerisinde kurulan 1836-1837 ancak Tanzimat bürokratlarının yukarıda bahsedilen politikalarının kurbanı olarak yetkileri sadarete devredilen teşkilat, Sultan Abdülhamid iktidarında yeniden organize edilmiş, nazır ataması gerçekleştirilerek bir kere daha kurulmuştu. 1877 Yıldız merkezli yapılanma ve taşradaki otonom idarelerin vilayet sisteminin aleyhine artışına karşın Abdülhamid iktidarının sonunda nezaret içerisinde 18 ana ünite altında toplanabilecek hiyerarşik bir örgütlenme, gelişmenin en açık göstergesiydi. Ayrıca harcama istatistikleri göz önüne alındığında da maliye nezaretinden sonra sivil bürokrasinin en büyük bütçe paydasına sahip nezaretiydi. Bürokratik kadroların büyük bir kısmını içermesine ve en önemli karar organlarını içinde barındırmasına rağmen dahili nezaretinin bir çalışma yönetmeliğinin bulunmayışı kurumun tanımlanmasını ve de iç yapısının analizini oldukça zorlaştırmıştır. Türk İdare Tarihi 32 No'lu bloğun sonu.